Dedi ki Süleyman Aleyhisselam zamanında sihir çok yaygınlaşmıştı. Ve sihirbazlar çoğaldı. Peygamberlerin mucizelerinden de insanları şüpheye düşürecek hale geldi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle melekleri göndererek sihirin başka bir şey olduğunu, mucizenin başka bir şey olduğunu göstermek istedi. Meleklerin gönderiliş sebebi bir bu, yani sihirle mucizenin farkını göstermek. Bir de fitne olmak, yani imtihan için. Bu şekilde melekler gelip sihri öğretmiş oldular. Bundan şöyle bir mana çıkaranlar olmuştur. Demek ki sihri bozma niyetiyle, sihrin sihir olduğunu anlamak, mucize ile aynı olmadığını, farkını anlamak maksadıyla öğrenmek ve sihri bozmak, zararından korunmak veya birine yapılmışsa o sihri bozmak maksadıyla öğrenmek caiz olur. Çünkü melek gelip öğretmiş diyenler olmuştur. Eğer haramlara girmeden, hani bunun ilmini öğrenip de bir Müslümana zarar verildiği zaman ben yardımcı olmuş olayım. Tıpkı tıp ilmini öğrenmek gibi. Yani bir hastayı iyileştirmek için mesela insan tıp ilmini öğrenir. Onun gibi bir maksatla yani sihrin de öğrenilebileceğini söyleyenler olmuştur. Ve bu sihir ilmi özellikle Yahudiler arasında yayılmıştır. Süleyman Aleyhisselam hangi millete gönderilmiş, hangi kavme gönderilmiş? İsrailoğullarına. Dolayısıyla Yahudiler arasında sihir ilmi çok yayılmıştı. Nerede Yahudi varsa orada sihir ilmi vardır. Çok düşkündürler böyle zarar vermeye, kötülük yapmaya. Dünyanın başının belasıdırlar. Yalnızca sihir yoluyla değil, dünyayı karıştırmak yoluyla, siyasi olaylar, entrikalar yapmak yoluyla, savaşlar çıkartmak yoluyla, yani büyük ihtimalle Amerikan devletinin Irak'a, Afganistan'a saldırmasını sağlamak için 11 Eylül'ü de onlar yapmıştır yani. Amerikan derin devletiyle birlikte İsrail, Amerikan büyük gücünü Afganistan ve Irak'a, Orta Doğu'ya çevirmek için Amerikalı'nın derin devletiyle birlikte ittifak ederek böyle olaylar yapıyorlar zaten. Bunu sürekli yapıyorlar. Bir takım şeyleri bahane ederek fitne başlatıyorlar, savaş başlatıyorlar ve Kur'an-ı Kerim bununla ilgili olarak Yahudi ahlakından bahsederken Yahudilerin her seferinde savaş ateşini yaktıklarını, Allah'ın söndürdüğünü ifade eder. Yani onlar her defasında savaş başlatmak için bir şeyler yaptılar, Allah söndürdü buyurur. Yani bunların yeryüzünde fitne ve fesadın kaynağı olduklarını, bunların karakterinin bu olduğunu. Yani sadece bugün Filistinlileri öldürmüyorlar yani. Bunlar geçmişte de sihir yoluyla da insanlara zarar veriyorlardı. Geçmişte peygamberlerini de öldürüyorlardı. Sonra bütün dünyadaki ahlakı da bunlar öldürüyor gene. Dini de bunlar öldürüyor. Dinsizliğin de sebebi gene. Çoğunlukla onlar ateizmi de kuvvetlendirenler, ateistleştirmek için faaliyet yapanlar da yine çoğunlukla onlar. Ahlakı bozmak için moda evleri vesaire, bunların arkasında da hep onlar var yine. Makyaj malzemeleri yapanlar da, moda evleri de %99'u bunların marifetleri. Yani o zaman da yine sihir yoluyla. Yani bunlar aslında tarih boyunca insanların başının belası olmuşlar. Halen de öyledirler. Kur'an-ı Kerim'in sürekli olarak Yahudilerden bahsetmesi boşuna değil. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Yahudiler İslam'ın karşısında büyük bir güç değildi. Bir Bizans gibi, bir İran gibi değildi. Halen de öyle değiller. Çünkü ahlaksız olduklarından kimse bunlara katılmıyor. Ayrıca zaten Yahudi anneden doğmayan Yahudi olamaz diyorlar. O yüzden de kimseyi Yahudiliğe kabul etmiyorlar. Irkçıdırlar. İlla o ırktan gelecek. Hem ondan hem ahlaksızlıklarından, yaptıkları zulümlerden ve Allah'ın da öyle takdir etmesinden dolayı zaten nüfusları da çoğalmadı hiçbir zaman. Peygamberimiz zamanında da böyle birkaç kabile şeklinde yaşıyorlardı. Bir Bizans gibi, İran gibi devletleri yoktu. Ama Kur'an-ı Kerim hep onlardan bahseder. İslam'ın karşısında büyük bir güç, engel değillerdi. Ama Kur'an hep onlardan bahseder. Neden? Çünkü aslında Kur'an-ı Kerim'in anlatmak istediği şey Yahudi'den ziyade Yahudi ahlakı ve onlara karşı Müslümanların dikkatli olmasını sağlamak. Yani sayıları azdır ama bunlar hep fitnecidirler. O mesajı vermek. Yani bunlar kendi peygamberlerini öldürüyorlar. Sizi öldürmezler mi yani? O mesajı vermek. Yani bunların ahlakında sorun var. Ve nerede Yahudi varsa orada da sihir var. Tabi onlardan yayıldı dünyaya. Başlangıcı onlar. Ondan sonra şu anda her yerde var. Tabi Yahudi olmayanlar da artık yapıyor. Ama başlangıcı onlar. Ve ayette sihir konusu şeytanla beraber, cinle birlikte anılıyor. Yani demek ki bu sihirde cinlerden yardım isteniyor. Cinlerin de bu işin içinde bir parmağı olabiliyor. Sihirin çeşitleri var tabi. Onlardan bazılarında gayıptan haberler verme, kehanet gibi bir takım şeylerde, falcılık gibi şeylerde bunlar da cin parmağı var. Yani demin anlatmıştım. Cin meleklerin konuşmasını çalıp yarın olacak olan olaylarla ilgili mesela melekler aleminde yapılan konuşmaları çalıp getirip dünyadaki insanlara veriyorlardı. Bu işi yapanlar cinlerdi. Peygamberimiz peygamber olarak gönderildiği zaman bu engellendi. Artık cinlerin bu şekilde bilgi çalmalarına, meleklerin konuşmalarına, dinlemelerine müsaade edilmedi. Ve şihaplarla, gök taşlarıyla kovalandılar. Hatta kendileri de şaşırdılar. Ne oldu da, ne değişti de bize izin verilmez oldu diye merak edip dünyada acaba bir şey mi değişti diye arayışa geçtiler ve Mekke tarafına doğru gelen cinlerden bazıları Peygamberimizin Kur'an okuduğunu dinlediler. Anladılar ki bu engellenmeleri bundandır. Yeni bir peygamber gönderilmiş, yeni bir kitap gönderilmiş. Bunu anlamış oldular. Semi'ne Kur'anen acebe diyorlar. Acayip bir Kur'an işittik. Yehdi ile rüşt. İnsanı rüşte eriştiriyor, hidayet yoluna götürüyor. Böyle bir Kur'an işittik dediler. Yani sihrin bir çeşidi olan aslında gerçek sihir o değil. Bu kehanet daha çok ama bu işte de sihirbazlar uğraşıyor. Kahinler, sihirbazlar yakındırlar birbirlerine. Sihirbaz kehanetle de uğraşır, kahin de sihirle de uğraşır. Yani bunlar iç içe girmiş mesleklerdir yani. Her ne kadar farklıysa da ama her ikisini de yapmaktadırlar. İlim dalları olarak farklı ama ikisini de yaptıkları için genellikle her ikisi de sihir gibi görülür. Yani gayıptan haber verenler de sanki sihir yapıyor gibi. Aslında sihir bu değil. O kehanettir. Sihir ya göz boyama şeklinde olan, yalan olan şekli bir torbanın içinden bir kuş çıkartmak gibi. Aslında bu da sihir değildi. Gerçek sihir bu değildi. Bu göz boyamadır. Falcılık yapmak, gaybden haberler vermek bu da sihir değildir aslında. Ama bunlar hep sihir gibi görülür. Çünkü ekser aynı insanlar yapar. Her ikisini de, hepsini de. Asıl sihirse aslında bir takım malzemelerle yapılandır. Tesiri olan da odur. Öbürleri insan üzerinde geçici bir tesiri vardır. Yani o anda şaşırır falan, o kadar. Heyecanlanır. Torbadan kuşun çıktığını gördüğü zaman insan şaşırır. Aslında bu o anlık bir şeydir. İnsanı rahatsız etme, hasta etme, karı kocanın arasını açma tarzında bir şey değildir. Asıl sihir ise odur yani. Karı kocanın arasını açar. İnsan hasta eder, sıkıntılara sokar. Ve bu işte şeytanın da parmağı vardır. Sihirbazlar şeytanla beraber çalışırlar. Şeytanlardan da öğrenirler yani nasıl yapacağını. Tabi şeytan da bunu öğretirken onu kafir yapmadan da öğretmez. Mesela ona bir şey söyleyecekse, şeytan öğretecekse, ona der ki, mesela Kur'an-ı Kerim'i tuvalete at. Mesela Kur'an'ın üzerine otur. Mesela necis bir maddeyle Kur'an yaz. Mesela idrar ile mesela diyelim Kur'an'ı yaz. Bu şekilde onu kafir yapar önce. Ondan sonra ona verir. Yani bedava vermez. O bilgileri bedava vermez. Zaten maksadı onu kafir yapmaktır. Maksadına eriştikten sonra ona o bilgileri verir. Dolayısıyla bu işler cinlerle beraber yapılıyor aslında. Ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu cinlerin bu bilgilerin hepsini bir kitapta toplamışlardı önce cinler. Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde oldukları için cinlerden bu kitabı aldı ve kendi, bazı rivayetlere göre, kendi tahtının altına koydu ya da işte bir yere sakladı. Kendinin ölümünden sonra şeytan tekrar o kitabı ele geçirdi ve de insanlara şöyle bir vesvese verdi ya da bazı ilişkide olduğu insanlara bunu söyledi açıkça. O kitap filan yerdedir dedi. O kitabı oradan çıkarmış oldular. Hem insanlar öğrenmeye başladı. Halbuki onu kapatıyordu yani Süleyman Aleyhisselam. Bu işi bırakın. Öğrenmeyin. Manasında onu saklamıştı. Onlar onu oradan çıkartıp hem herkese tekrar öğretmek istediler. Şeytanlar ve onu gerçekleştirdiler. Hem de Süleyman Aleyhisselam'ı da sihirbazlıkla suçlamak istiyorlardı zaten. Süleyman'ın gösterdiği mucizeler de işte bu kitap sayesinde yaptığı şeylerdir filan demek istiyorlardı. Böylece insanların bir peygamber inkar etmesini sağlıyorlardı. Yani hem sihri yayıyorlardı, yaymış oldular o kitabı bulmakla, insanlara yerini göstermekle. Hem sihir yayıldı hem de Süleyman Aleyhisselam da bir sihirbaz gibi göstermiş oldular. Allah Azze ve Celle bunu temizlemek için işte bu ayetlerini indirdi. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ Süleyman kafir olmadı, sihir yapmadı. وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا Ama şeytanlar küfrettiler, sihirle uğraştılar, sihri helal gördüler. Burada وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ ifadesi, yani Süleyman kafir olmadı, sihir yapan kafir olur mu? Onu mu demek istiyor yani ayet? Yani Süleyman sihir yapmadı, yapsaydı kafir olurdu. Yapmadı, kafir olmadı. Derken, acaba Allah Azze ve Celle yani sihir yapan kafir olur mu demek istiyor? Bazılarına göre evet, sihir yapan kafir olur. Bazı alimlere göre sihre inanmadan, helalliğine inanmadan, haram olduğunu kabul ederek yapıyorsa bu bir ameldir. Amelden dolayı kafir olmaz. Ama helalliğine inanırsa kafir olur demişlerdir. Tıpkı mesela içki içen insan kafir olmaz. Ama helalliğine inanarak içerse kafir olur. Hatta içmese bile helaldir diye inansa yine kafir olur. Bir haramın helal olduğuna inanmak insanı kafir yapar. Bir farzın farz olduğunu inkar etmek, herkesin bildiği bir farzı inkar etmek insanı kafir yapar. Yani haramı işlemek insanı kafir yapmaz. Ama haramın helal olduğuna itikat ediyorsa o zaman kafir olur. Dolayısıyla sihrin helal olduğuna inanıyorsa kafir olur. İnanmıyorsa kafir olmaz demişlerdir. Ama öldürülür mü öldürülmez mi yine de sihirbaz? Onu daha sonra o en son kısımda o gelecek. Burada küfür kelimesinin yani ve men kefere Süleyman ifadesi, Süleyman kafir olmadı derken küfür kelimesinin kullanılması bu işin çok çirkin olduğunu ve küfre de götürebileceğini ifade etmek içindir. Yani her yapan kafir olur demek değil ama küfre götürür. Yani sonunda birçokları kafir olmaktadır. Birçoğu sonunda kafir olmaktadır. Dolayısıyla ayetteki yani küfür kelimesi her sihir yapanın kafir olduğu manasında değil ama sihir yapanların birçoğunun kafir olacağı, ileride kafir olabileceği veya çok çirkin bir günah olduğu, büyük günah olduğu manasındadır. Şimdi sihrin gerçekten tesiri var mıdır? Ehl-i sünnetin cumhuruna göre evet vardır. Gerçekten tesiri vardır. Ehl-i sünnette zayıf kanaate göre tesiri yoktur. Mutezile'nin de görüşü budur. Ama ehl-i sünnetin çoğunluğuna göre tesiri vardır. Gerçektir. Sadece göz boyama değildir. Göz boyama, evet onun o sadece geçici bir şeydir. Yani insanın gözünü boyamak suretiyle o anda sanki bir sihir yapmış gibi filan böyle zannettirir. Ama herkes de anlar ki bu adam bir şey yaptı. Aslında mesela biz torbadan kuşun nasıl çıktığını bilmiyoruz, halen de bilmiyoruz. İşimiz bu değil çünkü bunu öğrenmeye uğraştığımız yok. Halen de bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki bu bir hile yani. Çünkü gerçekten yapıyorsa o zaman gözümüzün önünde yapsın. Torbanın içinden niye çıkartıyor? Bunun gibi olanlar, bunlara her ne kadar sihir denmişse de gerçek sihir değil. Demin de anlatmıştım. O gerçek olan yani bir takım maddelerle yapılan sihir, onun tesiri var. Çünkü Peygamberimiz üzerinde tesir etti. Bu arada bazen sihir değil de cin musallat olur. Yani sihir ayrı bir ilim. Gene cinden öğreniyorlar bu işi yapanlar, şeytanlardan öğreniyorlar. Belki şeytanların da kısmen müdahalesi var. Olabilir. Ama bir de ayrıca sihirle alakası olmadan da tamamen cinin insanın içine girmesiyle veya dışarıdan rahatsız etmesiyle olan rahatsızlıklar var. Bu aslında tam bir sihir değil. Bu başka bir şey. Yani cin insanın içine girer. Herkese giremez. Ama özellikle zayıf iradeli olanlara veya hastalandıkları zaman insan iradesi veya bazı halleri zayıflıyor. Mesela hamile kadınlar. Mesela dar bir yerde uyuyanlar, rutubetli, pis bir yerde yatanlar, psikolojisi çok zayıf olanlar, haramlar içinde yaşayanlar, veya cinin ona musallat olmasını gerektirecek bir şey yapanlar. Mesela cinin musallat olmasına sebep olan şeylerden birisi, Peygamberimiz buyurmuş ki, küle bevletmeyiniz, cinlerin yeridir, mekanıdır, cin kardeşlerinizi rahatsız etmeyiniz. Mesela küllüye kaynar su da dökmeyiniz. Orada o anda bir cin olabilir. Çünkü cinlerin daha çok bu gibi yerlerde yaşadığını bize öğretiyor yani Peygamberimiz. Cin her yerde de olabilir ama daha çok onların evleri böyle yerlerdir. Ve oralara bevletmeyiz. Mesela insan cine böyle bir zarar verdiyse, cinin kafasını bozduysa, cin bundan dolayı da musallat olabilir. Ya da bazı günahlar, normal günahın dışında iğrenç günahlar. Yani mesela benim duyduğum bir hadise var. Belki ispatlayamayız ama yani bir kadında bazı böyle çok garip haller, kendi kendini böyle boğmaya çalışmalar, çok kötü haller vardı. İntihar etmeyi falan da düşünmüştü, birkaç kez buna teşebbüs etmişti filan. Mesela böyle insanlar var, cin buna musallat olmuş yani ve cin görüyor, sürekli görüyor, onunla konuşuyor. Yani diğer insanlar göremiyor ama o görüyor. Geldi bana şunu söylüyor, bunu söylüyor diyor yani. Görüyorum diyor, şu anda karşımda diyor. Normalde aklı başında bir insan yani. Yalan da söylüyor değil ve çok rahatsız, bayılıyor devamlı, sürekli kötü durumda yani. Neden yalan söylesin ki? Bu şekilde olan insanların başından daha öncesinde bir kötü olay geçmiş oluyor. Yani cinin ona musallat olması için ya dediğim gibi cine bir zarar vermiş, ya çok çirkin bir günah işlemiş, ya da yani istemeden başına gelmiş. Mesela böyle bir olay zamanında duymuştum. Kendi erkek kardeşi kendisiyle zorla zina ettiğini, böyle bir olayla karşılaştığını. Tabii o olaydan mıdır bilemeyiz ama fakat genellikle böylesi ciddi manada olan bu cinin musallat olması olayları, geçmişinde böyle bir şey de olabiliyor yani. Yani böyle bir şey olduğunda normal zina değil, normal hırsızlık değil, daha iğrenç bir şey yani. Böyle bir şey olduğu zaman veya mesela diyelim geçmişte Kur'an'ı çöpe atmış, mesela bunun gibi bir şeyler yapmış zamanında. Böyle olduğunda cin daha çok musallat olabiliyor. Ama her olan da böyle demek değil. İhtimal yani. Şimdi cinin musallat olması olayı başkadır. Bunun çıkartmanın yolu Kur'an okumaktır. Kur'an okuyarak onun üzerine, özellikle bazı ayetleri sesli bir şekilde Kur'an okunduğu zaman zaten cin içerisindeyse sıkıntı vermeye başlar. Hatta o kişi bayılır. Ve artık cin ortaya çıkar. Ve hastanın sesi değişir. Ona soru sorulur, o işi yapan bilen kişi ona soru sorar, sen kimsin, hangi cinlerdensin, Müslüman mısın, değil misin? Artık hasta konuşmaz, cin konuşmaya başlar. Mısır'da bu işi bilenler çok. Hasta geliyor, sürekli cinleniyor, sürekli bayılıyor filan, cin görüyor, cinle konuşuyor, kendi kendini boğmaya çalışıyor vesaire, böyle haller var, intihar etmeye kalkışıyor, dama çıkıyor, balkona doğru ilerliyor, atlayacak gibi yapıyor, Cin ona bunu söylüyor. Yani çık diyor balkona, atla aşağıya diyor. Dama çıkartıyor. Şimdi bunlar mesela böyle bu işi bilen insanlara götürülüyorlar ve onlar da onlara Kur'an okuyor. Ve hasta bayılıyor. İçinde cin varsa sıkıntı veriyor ve hasta bayılmak zorunda kalıyor. Ondan sonra cinle konuşmaya başlıyor. O yani hoca, yani o işin hocası cine sorular soruyor. Kimsin, neredensin, ne istiyorsun, bu hastayı neden rahatsız ediyorsun? Müslüman mısın, değil misin? Bir takım sorular soruyor. Ondan sonra onun çıkmasını istiyor. Çıkmazsa ayetler okuyor. Çıkmazsa dövüyor. Hastayı dövüyor gibi ama hasta farkında bile değil. Uyandığı zaman hatırlamıyor bile. Ve cin, hatta bir arkadaş vardı. Bizim komşumuzdu Mısır'dayken. O bu işleri yapıyordu. Anlatırdı bazen. Ben hiç görmedim de yani bize anlatırdı. Bazen böyle cin o hastayı yani vurduğu zaman artık hasta yok yani o anda, adeta cin var yani. Cin ortaya çıkmış vaziyette. Zaten sesi de değişik. Ve vurduğunda yani çık dediği zaman, vurduğu zaman cin ona beddua ediyormuş. Allah belanı versin diyormuş. Allah evini başına yıksın diyormuş. Bunun usulünü bilenler onu bu şekilde ayet okuyarak, çıkma yolunu göstererek, çıkamıyor da olabilir. Girmiş yolu kaybetmiş de olabilir. Çıkamıyor da olabilir. Başka cinlerden kaçıp ona sığınmış da olabilir. Kendisini öldürecek olan cinlerden kaçıp bir insanın içine sığınmış da olabilir. Bunun gibi bu işi bilenler değişik durumlar olduğunu anlatıyorlar. Ve bu aslında sihir olayı değil. Belki sihirle şöyle bir bağlantısı olabilir. Ona sihir yapan kişi ona bir cini musallat etmiş de olabilir o şekilde. Ya da işte anlattığım gibi böyle cine karşı bir suç işlemiş, cinin canını sıkmış. Böyle bir şeyden dolayı cin onun başına musallat olabilir. Ama en önemlisi, cin zaten insan düşmanıdır. Yani hiçbir suç işlememize de gerek yok. Cin zaten insanın düşmanıdır ve eğer iradeniz zayıfsa cin bunu fırsat bilecektir. Yani kişiliğin zayıf olması önemli olan. Çok korkak bir yapısının olması. Bazen Müslümana musallat oluyor, kafire olmuyor. Yani mesela bu dinle de tamamen alakalı değil demek ki. Yani Müslümana musallat oluyor, kafire olamıyor icabında o şekilde. Kafiri kafir yapmış ama yani öyle bayılma gibi haller meydana getiremiyor onda. Çünkü onun iradesi zayıf değil. Daha çok kişiliğinde problem olan zayıf kişilikli insanları, özellikle karanlıkta, çünkü insan karanlıkta daha da kişiliği zayıflıyor, daha doğrusu psikolojisi zayıflıyor. Karanlık, mesela böyle insanların karanlıkta kalmaması, bir gece lambasının yanması lazım bu insanların yanında. Ve yalnız kalmaması lazım. Yani intihar da edebilir böyle insanlar. Çünkü cinin tesiri altında. Cin ile yani sihir arasında dediğim gibi fark varsa da bazı sihir çeşitlerinde cinlerin de tesiri var. O yüzden bu konuya temas ettim. Ve eğer sadece cinse, sihir yoksa cinin çıkartmak daha kolay bilenler tarafından. Ama tabii bu işi yapan bir sürü sahtekar insan da var. Ne bunun ilmini bilir, ne yöntemini bilir. Sırf para kazanmak için. Dürüst bir insan da değildir. Takva sahibi, dürüst insanlara, bu işin yöntemini bilen insanlara gidip başvurulabilir. Para için bu işi yapanlara değil, Allah rızası için yapanlara, yardımcı olmak için yapan insanlara, takva sahibi insanlara başvurulabilir. Bunun dışında sahtekarlara gidip de onları yüceltmenin, onları adam yerine koymanın bir gereği yok ve bunlar caiz de değil. Evet, dediğim gibi sihrin çeşitleri içerisinde öbürlerine de sihir denmişse de asıl sihir bir takım maddeler kullanılarak yapılandır. Sihrin tesiri olmadığını söyleyen Mutezile ve Ehl-i Sünnet'ten de bazı alimler neden bunu söylüyorlar? Delilleri nedir? Diyorlar ki Araf suresindeki ayette Musa aleyhisselam onlara siz atın dedi. Sihirbazlar, yani elimizdeki sihri biz mi atalım, önce biz mi sihir yapalım, sen mi yapacaksın demişlerdi. Musa aleyhisselam önce siz yapın dedi. Attılar ellerindeki ipleri. İşte uzaktan bakanlar büyük bir sihir görmüş gibi oldular ve korktular. Yani her taraf yılana dönüştü gibi. Bu ayette Mutezile diyor ki bunlar aslında ipleri yılana çevirmediler. Ama insanlar öyle zannettiler. İplerin içine civa koymuşlardı. Civanın genleşmesiyle ipler hareket etti. Onu insanlar öyle zannetti. Aslında gerçek bir şey değildi. Dolayısıyla sihrin aslı yoktur. Bir göz boyamadır diyorlar. Mutezile'nin dayandığı delillerden birisi bu. Diğeri Taha suresinde Musa yine onlara atın dedi. Attılar. Bir baktı ki ipleri ve değnekleri sihir yüzünden sanki koşuyormuş gibi o hayali verdi. Öyle göründü. Yani öyle olmadı ama öyle göründü. Bu ifadeden de yine diyorlar demek ki yani öyle görünüyor. Aslında öyle bir şey yok yani. Sihrin gerçeği yok. Sadece o şekilde bir göz boyama. Şimdi aslında Mutezile'nin söylemiş olduğu bunlar, bu ayetler yani belki bu olay Musa Aleyhisselam'la mücadele eden sihirbazların yaptığı, belki onların dediği gibi gerçekten de bir sihir değil, bir göz boyama olabilir. Ama tek çeşidi o değil ki. Yani o belki öyle ama tek çeşidi o değil ki. İşte peygamberimize yapılan sihir. Ve yine mesela bir başka ayette yine Taha suresinde büyücü felah bulamaz buyuruyor. Dolayısıyla yani bunları yaptığı şeyin hiçbir değeri yoktur diyorlar. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı elindeki asayı at, göreceksin onların yaptığı şeyleri hepsini yutacak. Ve onlarınki ise yalnızca bir büyücü tuzağıdır. Büyücüler de felah bulmazlar buyurmuştur. Dolayısıyla buna göre yani sihrin aslı yoktur diyorlar. Ve yine diyorlar ki yani bu ayette, birinci ayette bu demin söylemiş olduğum Hazreti Musa ile ilgili Araf suresindeki ayet bu yalnızca sihrin gözle görülen bir şey olduğunu, aslının olmadığını ifade eder diyorlar. Bunun bir hayal olduğunu, ikinci ayette de bunun hayal olduğunu ifade eder. Ve sihirbazın da, üçüncü ayette de sihirbazın felah bulmayacağı, bunun gerçek olmadığını işarettir diyorlar. Ve yine diyorlar ki, akli bir delil getiriyorlar yani. Demin söylediklerimiz Kur'an'dan delil idi. Bir de akli delil getiriyorlar. Diyorlar ki, eğer sihir diye bir şey olursa o zaman insanlar mucizeyle karıştırır. O zaman peygamberlerinkini de sihir zannederler. Böyle bir şey dolayısıyla doğru olamaz. Yani insanların öyle zannetmesini Allah istemez ve böyle bir ilim yoktur. Öyle zannetmesini çünkü Allah istemez diyorlar. Yani madem ki Allah Azze ve Celle peygamberlerine mucize veriyor, mucizenin benzerinin yapılmamasını da ister. Eğer sihir varsa o zaman mucizenin benzeri yapılabiliyor demek olur. O halde böyle bir şey olamayacağına göre sihir de yoktur diyerek sihri reddediyorlar. Ama ehl-i sünnetin ekseriyetine göre sihir vardır ve bununla ilgili demin söylediğimiz ayet buna bir delildir. Musa aleyhisselam siz atın dedi, onlar attılar ve insanların gözünde büyük bir sihir meydana getirmiş oldular. Demek ki insanlar etkiliyor. İnsanlar üzerinde tesir oluyor diyorlar. Sonra yine karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı o iki melekten. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Kişiyle karısının arasını açmayı öğreniyorlardı Harut'la Marut adlı meleklerden. Dolayısıyla demek ki gerçek bir tesiri var. Karı kocanın arasını açıyorsa demek ki gerçek bir tesiri var diyorlar. Ve yine Bakara suresindeki bir ayette, daha doğrusu aynı ayette, bu demin bizim ele almış olduğumuz sihirbazlar Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değiller. Allah'ın izni olmadan zarar veremezler. Demek ki zarar verebilme kudretleri var ama Allah izin verince. O halde sihrin aslı var. Bu ayet buna işarettir diyorlar. Yani karı kocanın arasını açıyorsa, insanlara zarar veriyorsa, Allah izin verdiği zaman zarar verebiliyorsa demek ki bir kuvvetleri var. Bu bir görünmeyen bir güç meydana geliyor demek ki. İnsan üzerinde insanın psikolojisini bozan demek ki bir güç, gizli bir manevi bir güç var demek ki. Tıpkı nazar gibi yani. Gözden çıkan ışınlar haset ettiği zaman gözden çıkan ışınlar değişiyor. Demek ki her ışın aynı değil yani. Normal baktığı zaman zarar vermiyor. Hasetle baktığı zaman zarar veriyor. Nasıl ki bu tesir ediyorsa, sihir de bu şekilde belki gözle değil de bir takım maddelerle ona tesir etmesi. Buna yani aklen bunun mümkün olmadığını söylememizi gerektirecek bir delil yok. Aklen mümkünse mümkündür. Yani birçok şey uzaktan uzağa insanı etkileyebilmektedir. Birçok garip ilimler vardır. Görünmez, manevi bir sürü ilimler vardır. Yani gözle görülüyor mesela, diyelim ki adam şiş batırıyor kendine. Şiş batıranlar var ya. Yani gözle görülen bir şey. Normalde insan bir iğne bile batırsa kan çıkar. Yani adam kocaman şişi batırıyor. Mesela kan çıkmıyor. Ve kimse mesela bunu normalde göze alamaz değil mi? İnsan kendi kendine şiş batırabilir mi? Yani gözle görülen bir şey. Hadi sihir görülmüyor. O yüzden de hadi inkar edenler inkar ediyor. Hani yok öyle bir şey demek kolay. Aslında sihire uğramış insanlara bakıldığı zaman aslında görülüyor yani sihir diye bir şeyin varlığı. Ama işte efendim belki başka bir şeyden hasta olmuştur demek mümkün. Ama ya şiş batırma, yani nazar olaylarını mesela nasıl açıklayacaksınız? Yani demek ki farklı durumlar var. Her şey bildiğimizden ibaret değil. Yani göz göre göre adam şiş batırıyor kendine. Hançeri vuruyor kendine mesela. Yani bazı ortamlarda bazı insanların eliyle bazı olağanüstü olaylar bazı şartların gerçekleşmesiyle olabiliyor. Bu insana verilmiş olan bir özellik. Yani eskiden mesela bildiğimiz mısır darı yani. Bir darıyı mesela insanlar sadece bir iki şeyde kullanırlardı. Darıdan o yapılır yani, başka bir şey yapılmaz, öyle biliriz yani. Ama şimdi 50 çeşit şey yapılıyor darıdan. Darının içindeki maddeler hepsi teker teker ayrılıyor. Darının kabuğundan bile ayrı bir şey yapılıyor. Meğer neler varmış bir darı dediğiniz şeyin içerisinden, ne kadar şeyler çıkartılıyor. Halbuki darıyı biz ne biliriz yani? Yani mısır öyle yenir. İşte belki ekmeğini yaparsınız en fazla. Belki çorbasını yaparsınız. Yani başka ne olur ki? Ama neler yapılıyor, neler şu anda. Meğer neler varmış içinde. Yani ilim geliştikçe bunlar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde insanda da acayip bir takım kabiliyetler ve bilgiler var. Dünyada acayip şeyler var. Bunların zamanla ortaya çıkması, bunları bazı insanların keşfetmesi gayet mümkün. Bunda bir akla aykırı bir şey yok. Aklın kabul ettiği bir şeyse, olabilirse ki bu zamanda bu kadar şeyi görüp de hayır bu mümkün değil demek için akıllı olmamak lazım yani. Yani acayip şeyler oluyor dünyada. Bunları göreceksiniz de yok bu mümkün değil diyeceksiniz yani. Mümkün değil demek mümkün değil yani. Madem ki aklen de mümkündür, o halde mümkündür. Bunun aksini ispat eden bir delil lazım. Öyle bir delil de yok. Birçok anlayamadığımız, izah edemediğimiz olaylar var. Bazı insanların mesela bizim çocukluğumuzda temre hastalığı derlerdi. Mesela bazı insanı elinde çıkar. İşte bazıları da mor renkli kaleme işte tükrüğünü şöyle yapar, üzerine böyle bir şeyler yazar filan ve geçer giderdi. Hatta mesela sihil denilen ellerde falan, bazılarının yüzlerinde de olabilir. Bazı böyle çıkar. Mesela bunlara okunduğu zaman, üzerine üflendiği zaman geçebilmektedir. Bunun misalleri çoktur. Mesela o boyalı kalemle yazma değil aslında mesele. Boyalı kalemle tükürüğün birleşmesi. Bazı insanların tükürüğünde bir İlaç var yani. Babadan oğula geçiyor. O ailede var o özellik. Onların tükrüğünde farklı bir madde var. O kalemle birleştiği zaman ona şifa oluyor. Kimyasal bir olay yani. Yani bunun gibi, bu evet anlaşılabilir ama mesela eskiden bilinmiyordu. Bunun mesela aslında fiziksel bir olay olduğu ya da kimyasal bir olay olduğu anlaşıldı. Şu anda da anlayamadığımız bir takım şeyler, belki sihir denilen olay aslında anlaşılacak, ileride tamamen çözülecek, tamamen fiziksel bir olay belki ama gizli bir ilim. Ehl-i sünnete göre böyle bir ilim var ve tesirlidir ve akıl da bunu reddetmez. Ve yine mesela Felak suresinde de قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ dedikten sonra وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ düğümlere üfleyenlerin şerrinden, düğümlere üfleyenler. Bu düğümlere üfleme daha çok sihir için kullanılan bir tabirdir. Evet, mecaz olarak başka manalara da gelebilir ama düğüme üfleme oldu bitti. İnsanlar bunu sihir olarak bilirler. Ve Kur'an-ı Kerim buna temas ediyor. Ve min şerri neffâthâti fil ukat. Ukdelere, düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Demek ki bunların şerri var yani. Demek ki tesir ediyorlar. Ve min şerri hasidin izâ haset. Ondan sonra da gelen ayet gene buna işaret ediyor. Haset edenin de demek ki bir tesiri var. Nazar demek tesiri var. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi az bir ilim değildir, haşa. Sonsuz bir ilimdir. Her türlü görünür görünmez birçok güçler yaratmış. İnsan bunları öğrendikçe Allah'a olan imanı artar, Allah'ın gücünü, Allah'ın ilmini takdir eder ve secdeye kapanır. Bu iyi insanlarda böyle bir tesir meydana getirir. Kötü insanlar da onu kötü yolla kullanır. Allah'a emanet. Mesela sihir ilminin dışında diyelim ki fizik ilmi. Fizik ilmi insan öğrendiği zaman, mesela fizik ilmiyle, matematik ilmiyle insanlar uzaya gidiyor mesela. Füzeler yapıyor, uçaklar yapıyor. İnsan bunları gördüğü zaman nasıl ki Allah'a olan saygısı artmalı, imanı kuvvetlenmeli. Allah ne gibi özellikler yaratmış yani? Nasıl ilimler yaratmış? Yani maddeye şekil veriyorsun, o demir, toprağın içindeki demir oluyor uçak ve onunla havada uçabiliyorsun. Yani havada da acayip özellikler var yani. Hava uçağı taşıyor yani. Yani insan ilmi arttıkça aslında Allah'ın ilmini görmüş oluyor. Kendi ilmini değil. Yani Allah eğer o özellikler, o maddelere yerleştirmese, atmosfer tabakasında o özellikler olmasa, ozon tabakasında şu özellik, iyonosferde şu özellik, öbüründe şu özellik olmasa, bu özelliklerle her şey yürüyor yani. Telsiz yayınları, radyo yayınları, televizyon yayınları bunlarla oluyor. Yani insan bunları gördüğü zaman insanın ilmini değil, Allah'ın kainata yerleştirdiği gizli şeylerin farkına varıyor ve Allah'ın ilmini anlıyor ve yani hayran oluyor ve anlayamadığı kısmının da olduğunu düşünüp secdeye kapanıyor yani. Yani bu anlayabildiğim, bir de anlayamadıklarımız, kim bilir daha neler var. Bir otta, bir çiçekte daha ne gibi özellikler var deyip bunlarla imanı kuvvetlensin. Bir kısmı fiziği alır, onunla güzel bir şey yapar. Fizik ve matematik ilmiyle, kimya ilmiyle mesela uçak yapar. Bir kısmı da o ilimlerle atom bombası yapar, insanları öldürür. Yani sihir böyle bir şey. Sihri, bu bir ilim yani. İnsan kimi bununla imanı kuvvetlenir. Yani böyle farklı güçlerin olduğunu, Allah'ın acayip bir ilme sahip olduğunu öğrenir, imanı kuvvetlenir. Kimi de insanlara zarar verir bununla. Bu bir imtihandır. Yani bu ilim de diğer ilimler gibi iyi de kullanırsın, kötü de kullanırsın. Dolayısıyla bir imtihandır. Ehl-i Sünnet ile Mutezile'nin delillerini karşılaştırdığımız zaman Ehl-i Sünnet'in delillerinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ve zaten hayatımızda da bunu görüyoruz yani. Bazı insanların gerçekten de garipleştiğini görüyoruz. Yani başka türlü de izah da edemiyoruz zaten. Ondaki o hali başka bir şekilde izah etmek de mümkün olmuyor. Mutezile'nin dediği, yani o zaman peygamberle sihirbaz karışır, mucize ile sihir birbirine karışır laflarına gelince, yani insan akıllı bir varlık ve ikisinin farkını anlayabilir. Sihirbazlar ekseriyetle kötü insanlardır, adi insanlardır. Pis bir hayatları vardır. Peygamberle o bir değildir. Bir ikincisi, hiçbir sihirbaz asayı ejderha yapmamıştır. Hiçbir sihirbaz ölüyü diriltmemiştir. Hiçbir sihirbaz körün gözünü açmamıştır. Ne dün, ne de bugün, ne de yarın. Böyle bir şey. Hiçbir sihirbazın gücü yetmemiştir. Hiçbir sihir ile peygamberlerin yaptığı yapılmamıştır. Hiçbir sihirbaz bir Kur'an gibi, Tevrat gibi bir kitap meydana getirmemiştir. Hiçbir sihirbaza böyle bir Salih Aleyhisselam'a verildiği gibi bir dişi deve verilmemiştir. Mucize bir deve, kayanın içinden çıkan bir deve verilmemiştir. Bu sihir ile mucizenin farkıdır. Sihirbazlar ekseriyetle göz boyama yaparlar. Bir, göz boyama olmayan etkili olan sihir, gerçekten olan sihire gelince onlarda bir takım malzemelerle yapılmaktadır. Çalışa çalışa üzerinde çalışmalar yapa yapa öğrenmektedir. Ve yaptığı şey de peygamberlerinki gibi büyük şeyler değildir. Ve kötülüktür. Yani normal akıllı bir insan bunu neden anlamasın? Anlaşılmayacak bir şey değil. Onun için yani eğer sihri kabul edersek mucizeyi de sihir gibi görenler olur. O halde bir sihri inkar edelim demek doğru değil. Sihir de var, mucize de var. İkisi de farklıdır. Her akıllı insan da ikisinin farkını da anlayabilir. Hatta mesela İbn Haldun mukaddimede bazı garip olaylar anlatır sihirle ilgili. Orada uzun uzun anlatıyor. Oraya da bakabilirsiniz, yani mukaddimede sihirle ilgili kısımları okuyabilirsiniz. Mesela bazı insanların böyle bir koyuna işaret ettiğini, eliyle koyuna işaret edip koyunun yani karnını parçaladığını ya da koyunun ölümüne sebep olduğunu ifade ediyor. Bunu gözümle gördüm diyor. Adam yani koyuna işaret etti ve koyunu öldürdü. Bu sihir de olabilir. O adamda olağanüstü bir güç de olabilir. Tıpkı gözünden ışın çıkması gibi hasetçilerin. Aynı şekilde bu insanın elinde böyle bir güç olabilir yani. Yani gücünü topluyor olabilir. Bütün gücünü parmağında topluyor. Ve çok güçlü bir manyetik alan meydana getiriyor. Ve hayvanı kalbini durduracak şekilde. Mümkün. İbn Haldun yalan mı söylüyor? Gözümle gördüm diyor. Buna benzer olaylar birçok insan görmüştür. Bunlar kimi sihirdir, kimi sihir değil. Ama insanda olağanüstü güçlerin olduğunu ispat eden olaylardır. Yani sihirde daha çok bir takım maddelerle yapılır. Ve onunla bir güç meydana getirilir. O insanı etkiler. Ama bir de insanın kendinde olağanüstü haller var. Bazı insanlarda olağanüstü güçler var. Onunla yapmaktadır. Yani değişik durumlar var. Hepsi aynı değil. Sihri öğrenmek ve öğretmek mübah mıdır buna göre? Evet, bazılarına göre mübahtır. Çünkü melekler de öğretmiştir. İmam Razi, Fahreddin Razi'nin görüşü bu. Melekler öğrettiğine göre demek caiz diyor. Fakat ekseriyete göre sihir öğrenmek caiz değildir. Haramdır. Öğrenmek de öğretmek de haramdır. Eğer sihri, çünkü Kur'an-ı Kerim sihri kötülüyor yani. Kur'an-ı Kerim yani sihri öğrenin demiyor. Tam tersi bu işi yapanların sonunda kafir olduklarını işaret eden ifadeler kullanıyor. Melekler de öğrenme, kafir olursun demeden öğretmiyorlarmış madem. Demek ki melekler öğretti ama imtihan olsun diye gönderildikleri için öğrettiler. Yoksa tavsiye etmediler, öğrenmeyin. Dediler, innemâ nahnu fitne felâ tekfur dediler. Biz imtihan için gönderildik, yani yapmayın, etmeyin dediler. Onlar ısrar edince öğretildi, öğrettiler. Dolayısıyla cumhura göre, ekser yani ulemaya göre haramdır. Öğrenmek de öğretmek de ve yedi büyük günahtan da birisi olduğunu biliyoruz. Hani birine sihir yapılmışsa ondan sihiri çözmek için hani bu maksatla öğrenmiş olabilir mi? Yani o maksatla öğrenmiş olabilir ama buna hiç gerek yok yani. Çünkü bunun sonucunda öyle kalmıyor ve başka maksatlar için de kullanıyor. Başka maksatlar için de kullanıyor. Ve İmam Razi diyor ki, sihri bilmenin kötü bir şey olmadığında alimler ittifak etmiştir, diyor. Yani ve eğer sihri bilmezsek o zaman mucizeyle farkını da bilemeyiz, diyor. Şimdi bu söz ne kadar doğrudur yani. Mesela biz sihir bilmiyoruz. Ama ben size biraz evvel mucizeyle sihrin farkını anlattım. Yani sihir bilmek gerekmiyor. Mucizeyle farkını anlayabilmek için sihir bilmek lazım değil. Bir kere peygamberle sihirbaz bir kere farklı. Ve peygamber ben peygamberim diyor. Ve ahlakı mükemmel bir insan. Hayatında yalan söylememiş insanlar peygamberler. Bir kere ikisi farklı. Sonra yaptığı şeyler de farklı. Ekseriyetle sihirler insanları korkutur ve insanlara zarar verir. Peygamberlerin yaptığı ise insanlara zarar vermez, fayda verir. Körün gözünü açar, alacalıyı iyileştirir, asa ejderha olur, iman etmeleri için. Kimseye de zarar vermez. Yani ejderha bile olsa kimseye zarar vermez. Demek ki sihirle mucizenin farkını anlamak için sihirbaz olmamız gerekmiyor. O zaman mesela mucizeye iman, imanın gereklerinden değil midir? Yani peygamberlere imanın gereği olarak mucizeye de iman lazım. Kur'an'a imanın gereği olarak mucizeye iman lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizeleri anlatıyor. O halde mucizeleri kabul etmek de kitaba iman kapsamında yani. Kabul etmezseniz kafir olursunuz. Çünkü Kur'an anlatıyor. O zaman mucizeye iman farz ise, iman esaslarındansa, çünkü kitaba iman kapsamında, kitaba iman da imanın şartlarından. O halde madem ki bununla mükellefiz, yani bu imanla iman etmek, buna iman etmekle mükellefiz, o halde herkesin sihir öğrenmesi gerekir denmeliydi. Madem ki sihir bilmeden mucizeyle farkını anlayamayacaksak, o zaman mucizeye iman da gerekli olduğuna göre sihri de öğrenmek o zaman gerekli olmalıydı ve herkese de bu farz olarak söylenmeliydi. Sihir öğren, yoksa mucizeyle farkını anlayamazsınız ve imanınız tamam olmaz, denmeliydi. Halbuki böyle bir şey yok. O halde insanın sihrin sihir olduğunu anlayabilmesi, mucizenin de mucize olduğunu anlayabilmesi için sihirbaz olması gerekmiyor. Ve bu kadar alim gelmiş tarih boyunca, hiçbir de sihir bilmez. Ama hepsi de sihirle mucizenin farkını bilir. Ve hiçbiri de sihir öğrenin dememiştir. Hatta bazıları da müftî olanlar, fetva verenler sihri bilmeliler. Sihir bilmesi vaciptir demişler. Bu da yine yanlış. Neden böyle söylüyorlar? Mesela birisi diyelim sihirle birisini öldürdüyse, İşte sihri bilmeli ki alim, bu sihir onu öldürür mü öldürmez mi ona göre fetva verecek. Yani kısas yapalım mı yapmayalım mı? Hani bu sihirden dolayı mı öldü, yoksa başka bir şeyden dolayı mı öldü? Bunu anlayabilmesi için ona göre fetva verecek. Çünkü kısas yapın diyecek. Çünkü bu öldürdü veya öldürmemişse, o sihirden dolayı ölmemişse, bundan dolayı ölmemiştir, o halde kısasa gerek yok diyecek. Yani kısasa hükmedecek veya kısasın olmayacağına hükmedecekse sihir bilmesi lazım demişlerdir. Yine bu da yanlıştır. Tıpkı yani sihirle mucizenin farkını bilmek için sihir bilmek lazım lafı doğru olmadığı gibi, müftünün fetva verebilmesi, yani kısasa, yani hakim, burada müftü derken hakimi kastediyoruz. Hakimin yani fetva verebilmesi ya da hükmedebilmesi, kısasa hükmedebilmesi için sihir bilmesi lazımdır demek doğru olamaz. Çünkü tarih boyunca bir sürü hakim hükmetti. İslam devletlerinde, şeriat mahkemelerinde hükmettiler ve hiçbiri de sihir bilmiyordu. Eğer hani bu kişi öldürüldü ama bunu yaptığı sihirle mi öldü? Bunu öğrenmek için kendisine sorar, senin sihrin adam öldürür mü? Başka sihirbazlara sorar, bunun yaptığı bu sihirle insan ölür mü? Dolayısıyla kadının, yani hakimin ya da alimin sihiri kendinin öğrenmesi diye bir şart olamaz. Hüküm verebilmek için bilir kişilere danışır. Sihir bilenlere danışır ve onlar eğer evet bu sihir adam öldüren bir sihirdir diyorsa, derlerse ve hakikaten de adam da ölmüşse, o zaman kısas yapılır. Yok bununla adam ölmez diyorlarsa, o zaman ondan dolayı da kısas yapılmaz. Yani bunun için kadının, yani hakimin ya da müftinin sihir ilmini öğrenmesi gerekmez ve hiç tarihimizde de böyle sihir bilen ne kadı var ne de müfti var yani. Dolayısıyla bu sözde kabul edilemez. Zaten sihir de iyi bir şey değildir. Dolayısıyla insanların bunu öğrenmeleri gerekir diyemeyiz. Peki sihirbaz öldürülür mü? Sihirbaz bazı alimlere göre öldürülür. Yani Selef-i Salihinden bazıları sihirbazın öldürüleceği konusunda ittifak etmişlerdir diyor Cassas kitabında. Bunların öldürülmesinin farz olduğunu, bunda ittifak olduğunu ifade ediyor. Yani neden? Çünkü sihirbaz zarar vermektedir. Bazen ölüme sebep olmaktadır. Bir de insanların itikadını bozmaktadır. Dolayısıyla sihir diğer günahlara benzemez demişlerdir ve öldürülmesi gerekir demişlerdir. Ama bu hususta tafsilat var. Mesela Peygamberimize de bir rivayet getiriyorlar. Allah Resulü buyurmuş ki her kim falcıya gayipten haber verene ve sihirbaza giderek onlardan bir şey sorar, onların dediklerine inanırsa kafir olur. Yani falcıya giden ya da kahinlere giden, onların dediklerine de inanan kimsenin kafir olacağını Peygamberimiz haber veriyor. Dolayısıyla diyorlar, tabii aslında burada falcı ve kahinden bahsediliyor yani hadiste. Aslında sihirbazdan bahsedilmiyor. Yani sihir başka bir şey. O bir ilim. Ama falcı ve kahin kayıptan haber veriyor. Şöyle olacak, böyle olacak filan. Başına şu gelecek. Bu tamamen yalan, uyduruyor. Ve kaybı bildiğini iddia ediyor. İleride ne olacağını çünkü söylüyor. Dolayısıyla ileride ne olacağını bilmediği halde bunu söylemesi kendisini kafir yapıyor. Ve ona giden kişi de onun dediğini tasdik ettiği zaman, inandığında, onun gaybı bildiğine inanmış oluyor. Halbuki gaybın Allah tarafından ancak bilinebileceğini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Dolayısıyla ona inanan kişi, falcıya inanan kişi aslında Kur'an'ın bu ayetine inanmamış oluyor. Yani gaybı ancak Allah bilir buyurduğu halde Kur'an-ı Kerim, falcının da bildiğine inanmış oluyor. Bu ayeti inkar etmiş oluyor. O yüzden kafir olmuş oluyor. Falcının dediğine inanan kafir olmuş olur. Ama sihir aynı kapsamda görülmeyebilir. Çünkü sihir bir ilim ama zarar verici bir ilimdir. Dolayısıyla sihirbaz, eğer sihir ilmi haram olduğu halde, zarar vermek haram olduğu halde bunu helal görüyorsa, helaldir kim demiş haram diyorsa, harama helal dediği için kafir olur. Yoksa bu aslında haram bir ilimdir ama ben işte hoşuma gidiyor mesela dese, haramı helal kabul etmese, yani yine haramı haram kabul etse, bundan dolayı buna kafir denilmez. Ama yine de öldürülür mü? Yani mesela kafir olması şart değil yani öldürülmesi için. Mesela bir insan bir insanı öldürdüğü zaman öldürülmüyor mu kendisi? Kısas yapılmıyor mu? وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ haya. Yani kısasta sizin için hayat var. Bu insan yani kafir değil, adam öldürmüş. Yani illa da kafir öldürülmez. Adam öldüren de öldürülür. Kafir olan da, mürtet dinden dönmüş olan da öldürülür. Evlendikten sonra, sahih bir nikahla evlendikten sonra, cima gerçekleştikten sonra, zina eden de, muhsan olduktan sonra yani zina eden de öldürülür. Rejim edilir. Dolayısıyla illa da kafir olması gerekmiyor yani. Muhsan olan bir zina eden kişi de öldürülüyor. Katil de öldürülüyor. Kısas yapılıyor. Onun için illa da kafir olması gerekmiyor demek ki öldürülmesi için. Yani sihirbazın öldürülmesi konusu başka bir konudur. Kafir olması konusu başka bir konudur. Sihirbaz yaptığı için haram olduğunu kabul ediyorsa kafir olmaz. Ama yine de zarar verdiği için öldürülür mü? Onu şimdi mezheplere bakalım. İmam Azam'a göre kesin olarak biliniyorsa tevbeye bile davet edilmez, öldürülür diyor. Kesin biliyorsa ve itiraf ediyorsa tevbe et dahi denmez, öldürülür. Tıpkı katil mesela tevbe de etse öldürülür. Yani ben tevbe ettim dese, tevbe ettim demekle kurtulmaz yani. Veya zina eden muhsan, yani ben tevbe ettim dese, yani tevbe et tamam, Allah'a tevbe etmen lazım zaten ama bu dünyadaki hüküm gene öldürülmesidir. Mahkemede mesela suçlu ben tevbe ettim, ben pişmanım dese bile yine ceza veriliyor yani. Onun gibi. İmam Azam'a göre, yani tevbeye davet edilmez ve öldürülür. Hatta bu Müslüman bir köle de olsa veya bir zimmi de olsa, yani ehli kitaptan birisi, Yahudi veya Hristiyan da olsa yine öldürülür. Yani onların dininde bu helal bile olsa, onların dininde helaldir, o halde biz onlara bir şey yapmayalım demeyiz. Mesela içki içse bir Hristiyan seslenmeyiz. Çünkü onların dininde onlara helal ise seslenemeyiz. Ama diyelim ki sihir onların dininde onlara helal de olsa, yine de bu zararlı bir ilim olduğu için yine de öldürülür diyor İmam-ı Azam. Tevbeye bile davet edilmez. İbn-i Sücca ise diyor ki mürtetler hakkındaki hüküm gibidir. Nasıl ki mürtet tevbeye davet edilir. Tevbe ederse öldürülmez. Tevbe etmezse öldürülür. Aynı şekilde bu sihirbaz da tevbe etmezse öldürülür. Tevbe ederse öldürülmez. Tevbeye davet edilir diyor. Tabi bu ne zaman? Sihirbaz sihriyle birisini öldürmediği zaman. Ama birini öldürmüşse o zaman zaten kısas yapılması gerektiği için zaten kısas olarak öldürülür. Yani sihir yaptığı için değil de kısasen öldürülür yani. Çünkü bir insan öldürmüştür kendisi de. Yani demek ki bir insan öldürmemişse sihriyle insan öldürmediyse tövbeye davet edilir, hemen öldürülmez diyor. Bir görüşte bu şekilde. İmam Malik'e göre, İmam Azam gibi, o da diyor ki sihir yapan kişi Müslümansa öldürülür. Çünkü İslam bunu haram kılmıştır ve bu öldüren bir ilimdir. Ondan dolayı bu kişi öldürülür. Ama ehli kitaptan ise Müslümanlara zarar vermediyse öldürülmez. Çünkü onların dini de bu onlara helal olabilir. Müslümana zarar verdiyse ama yine öldürülür. Demek İmam Azam'la İmam Malik'in görüşü nerede fark ediyor? Müslüman ise her ikisine göre de öldürülür. Ve tövbeye de davet edilmez. Her iki imama göre de böyle tövbeye davet edilmez. Müslümansa öldürülür sihirbaz. Tabi öldürülür derken yani hakim tarafından, İslam devletinde hakim tarafından. Yoksa herkes kendi kafasına göre gidip insan öldüremez yani. O zaman anarşi olur. Hakim tarafından idam edilir yani. İmam Malik ile İmam Azam'ın görüşü nerede fark ediyor? Ehli kitapla ilgili. Orada fark var. Müslümanlar konusunda fark yok. Öldürülür. Her ikisinin görüşü de o. Ama ehli kitaptan ise İmam Malik'e göre öldürülmez. İmam Azam'a göre ehli kitaptan da olsa gene öldürülür. Fark orada. İmam Şafii'ye göre sadece sihirbaz olduğu için bunun küfrüne hüküm veremeyiz. Kafirdir diyemeyiz. Ama benim sihrim adam öldürür diyorsa sihirbaz, o zaman öldürülür. Ve de ben bunu öldürmek için yaptım diyorsa ve adam da ölmüşse, ya da başka sihirbazlardan, bilir kişilerden bilgi alır hakim, bu sihir öldürür mü? Bununla mı öldü bu adam gerçekten? Evet derse sihirbazlar, evet bu sihir bunu öldürür ve bununla ölmüştür. O zaman kısas yapılır diyor İmam Şafii. Yani sihirden dolayı öldürülmüyor İmam Şafii'ye göre. Adam öldürdüğü için öldürülüyor. Kısas yapılıyor. Yani İmam Şafii'ye göre aslında sihirbaz öldürülmez. Adam öldürmüşse öldürülür. İmam Ahmed'e göre bu insan her türlü kafirdir. İsterse sihir yaparak adam öldürsün, isterse öldürmesin. Bu kişi kafirdir. Tövbe ettiği zaman tövbesi kabul edilir mi? İki görüş, iki rivayet gelmiştir kendisinden. Bir rivayete göre kabul edilir, bir rivayete göre kabul edilmez. Ehli kitaptan olan sihirbazlar konusunda da o da İmam Malik'le aynı görüşte. Eğer Müslümanlara zarar vermediyse öldürülmezler diyor. Yani imamların sihirbazlar hakkındaki kanaatleri bu. Yani İmam Azam'a göre tövbe etmesine bile fırsat verilmez ve bu istenilmez kendisinden, öldürülür. İmam Malik'e göre de aynı şekilde tövbe etmesine gerek yok, zaten öldürülecek. Yani tövbe etmesine gerek yok derken, tövbe Allah için lazım yani. Allah'a tövbe eder tabii ki yaptığından. Ama biz mahkeme açısından meseleye bakıyoruz. Mahkemede tövbe etmesi istenilmez. İmam Azam'a göre de, İmam Malik'e göre de Müslüman ise öldürülür. Ehli kitaptan ise İmam Malik'e göre öldürülmez. Ama bir Müslümanın ölümüne sebep olduysa, o zaman İmam Şafii'ye göre de, İmam Malik'e göre de, İmam Azam'a göre de, İmam Ahmed'e göre de, dört mezhebe göre de öldürülür. Ama İmam Şafii'ye göre kafir olduğu için değil, adam öldürdüğü için. İmam Ahmed'e göre ise kafir olduğu için. Kafir olmuştur. Ama tövbe ettirilir mi? Yani tövbe et denir mi, denmez mi? Bu konuda da iki tane rivayet var kendisinden. Bir rivayete göre tövbeye davet edilir. Bir rivayete göre tövbeye davet etmeye gerek yoktur. Öldürülür. Çünkü kafirdir, mürtettir. Yani bu kişi daha evvel Müslümansa bunu yapmakla mürtet olmuştur. Dinden çıkmış oluyor yani. Müslümansa. Sihir öğrendiği zaman, sihir yaptığı zaman bu kişi dinden çıkmış olmaktadır. Ondan dolayı öldürülür. İmam Şafii ise bundan dolayı mürtet sayılmaz diyor. Kafir olmuş sayılmaz. Ama bir insanın ölümüne sebep olduysa o zaman insan öldürdüğü için öldürülür. Bu şekilde imamların görüşleri, özetle bu şekilde bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonuç olarak toplumda çokça konuşulan bu sihir konusu İslam'ın kabul ettiği bir şey değil. Ne sihir öğrenilir ne de sihirbaza gidilir. Müslümanlar Allah'a sığınır. Sihirden de, sihirbazdan da, şeytandan da Allah'a sığınır. Allah Azze ve Celle ona izin vermedikten sonra zaten sihir tesir etmez. Bununla ilgili olarak da Felak Nas suresi gibi, Ayet-el Kürsi gibi bir takım ayetler, sureler okunur, üzerine üflenir. İnsan Allah'tan şifa bekler. Bunun dışında sihirbaza gitmeye gerek yoktur. Sonuç olarak sihir ilmi caiz olan bir ilim değildir. Müslümanlar bundan uzak durmalıdırlar. Ve bunlara da sihir zannedilen şeylerin birçoğunun da sihir olmadığını, kimi göz boyama, kimi hastalık olduğunu, başka sebepler olabileceğini, mesela karı kocanın arası açıldıysa hemen bunun da sihirden olmasını da düşünmemek lazım. Belki de sihirden değildir, belki de zaten daha evvel de araları açıktı. Belki birbirini sevmiyorlar. Yani her arası açılan sihirden dolayı da değil. Böyle bir şeyden dolayı bu gibi insanlara gidildiği zaman hemen onlar da bir şey uyduruyor. Seninle işte karının arasını açmak için sihir yapmışlar, sihri filan yere koymuşlar falan gibi bir takım şeyler, uydurmalar söyleniyor. Hatta böyle adamların özellikle de yardımcıları var. O dediği mesela yeri yere götürüp bir sihir bıraktırıyor. Mesela seninle işte hanımın arasını açmak için sihir yapmışlar. Sihir de mesela filan ağacın altına koymuşlar. Kendisi oraya koyduruyor yani daha sonra. Adamını gönderiyor, oraya koyduruyor. Ondan sonra o adam onu oradan buluyor. Ve işte buldum diyor. Demek ki doğruymuş diyor filan. Halbuki o kişi, o falcı ya da kahin her neyse, aslında kendisi bunu adamıyla yapıyor. Birçoğu böyledir. Ama gerçeği de vardır, peygamberimize de yapılmıştır. Bununla ilgili hadisler inkar edenler Allah'tan korksunlar. Aynı esaslara göre tespit edilmiş olan sahih denilen hadisleri kabul ediyorlar da, aynı kitaptaki diğer hadisleri kabul ediyorlar da bu hadisi niye kabul etmiyorlar? Hangi delile dayanıyorlar? Peygamberimizin aklı başından gitmemiş ki, ayetleri şaşırmamış ki, hakkı değiştirmemiş ki, batılı hak diye anlatmamış ki, o sihirlendiği günlerde. Yani sadece vücuduna bir tesir meydana gelmiştir. Dolayısıyla bununla ilgili hadisleri de inkar edenler Allah'tan korksunlar. Sahih hadisi inkar edemezler. Böylesi basit mantıklara dayanarak hadis inkarı doğru değildir. Ve bu konu burada bitiyor. İnşallah bir başka konuyla daha sonra devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.